Evrimin hayali mekanizmaları. Evrim teorisine göre canlılık rastlantılarla doğmuş ve yine rastlantısal etkilerle gelişmiştir. Bundan yaklaşık 3.8 milyar yıl kadar önce dünya üzerinde hiçbir canlı yokken önce canlı hücreler, sonra çok hücreli kompleks canlılar oluşmuş ve giderek daha kompleks türler ortaya çıkmıştır. Bir başka deyişle Darwinizme göre doğadaki bir takım etkiler basit cansız elementlerden son derece karmaşık ve kusursuz tasarımlar ortaya çıkarmışlardır. Bu iddiayı ele alırken öncelikle doğada gerçekten böyle bir güç olup olmadığına bakmak gerekir. Daha açık bir ifadeyle böyle bir evrimi gerçekleştirebilecek doğal mekanizmalar var mıdır? Bugün evrim teorisi olarak tanımladığımız neo-Darwinist model bu konuda iki temel mekanizma öne sürer. Doğal seleksiyon ve mutasyon. Teorinin temel iddiası şöyledir. Doğal seleksiyon ve mutasyon birbirlerini tamamlayan iki mekanizmadır. Evrimsel değişikliklerin kaynağı, canlıların genetik yapısında meydana gelen rastgele mutasyonlardır. Mutasyonların sebep olduğu özellikler, doğal seleksiyon mekanizması aracılığıyla seçilir, böylece canlılar evrimleşirler. Bu senaryoyu biraz incelediğimizde ise, aslında ortada somut bir evrim mekanizması bulunmadığını görürüz. Çünkü ne doğal seleksiyon ne de mutasyonlar türlerin evrimleştikleri ve birbirlerine dönüştükleri iddiasına en ufak bir katkıda bulunmamaktadır. Darwinizmin temelinde doğal seleksiyon kavramı yatar. Darwin'in teorisini ortaya koyduğu kitabın başlığında bile vurgulanan iddia budur. Türlerin kökeni doğal seleksiyon yoluyla. Doğal seleksiyon. Doğal seleksiyon, doğada daimi bir yaşam mücadelesi olduğu ve bu mücadele hayatta kalanların hep güçlü ve doğal şartlara uygun canlılar olacağı varsayımına dayanır. Örneğin yırtıcı hayvanların tehdidi altında olan geyik sürüsü içinde doğal olarak hızlı kaçabilen geyikler hayatta kalacaktır. Doğal olarak da bir süre sonra bu geyik sürüsü hızlı koşabilen bireylerden ibaret hale gelecektir. Ancak dikkat edilirse bu süreç ne kadar uzun sürerse sürsün geyikleri bir başka canlı türüne dönüştürmez. Zayıf geyikler elenir, güçlüler hayatta kalır ama sonuçta geyiklerin genetik bilgisinde bir değişiklik olmadığı için bir tür değişimi gerçekleşmez. Geyikler ne kadar seleksiyona uğrarlarsa uğrasınlar geyik olarak yaşamaya devam ederler. Geyik örneği tüm türler için geçerlidir. Doğal seleksiyon sadece bir popülasyon içindeki sakat, zayıf ya da çevre şartlarına uymayan bireyleri ayıklar. Yeni canlı türleri, yeni genetik bilgi ya da yeni organlar ortaya çıkaramaz. Yani evrimleştiremez. Darwin de bu gerçeği faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz diyerek kabul etmiştir. İşte bu nedenle neo-Darwinizm doğal seleksiyonun yanına genetik bilgiyi değiştiren bir etken olarak mutasyon mekanizmasını eklemek durumunda kalmıştır. Mutasyonları biraz sonra ele alacağız. Ancak öncelikle doğal seleksiyon kavramını biraz daha ayrıntılı olarak inceleyelim ve çelişkilerini ele alalım. Yaşam mücadelesi. Doğal seleksiyon teorisinin en temel varsayımı, doğada kıyasıya bir yaşam mücadelesi olduğu ve her canlının sadece kendini düşündüğüdür. Darwin bu fikri ortaya atarken İngiliz klasik iktisatçısı Thomas Robert Malthus'un teorilerinden etkilenmiştir. Malthus, yiyecek kaynaklarının aritmetik diziyle artarken insanların geometrik diziyle çoğaldıklarını anlatmış ve bu yüzden insanların kaçınılmaz olarak kıyasıya bir yaşam mücadelesi sürdürdüğünü öne sürmüştür. Darwin ise bu kıyasıya yaşam mücadelesi kavramını doğaya uyarlamış ve doğal seleksiyonun bu mücadelenin bir sonucu olduğunu iddia etmiştir. Oysa daha sonra yapılan araştırmalar doğada Darwin'in varsaydığı gibi mutlak bir yaşam mücadelesi olmadığını gösterdi. İngiliz zoolog Wayne Edwards'ın hayvan toplulukları üzerinde 1960 ve 70'lerde yaptığı uzun çalışmalar canlı topluluklarının çok ilginç bir biçimde nüfuslarını dengelediklerini ve yiyecek için rekabeti engellediklerini ortaya koydu. Hayvan toplulukları çoğunlukla nüfuslarını ellerindeki yiyecek kaynaklarına göre düzenliyorlardı. nüfus, açlık ve salgın hastalıklar gibi zayıfları eleyen faktörlerle değil, asıl olarak hayvanlarda yer alan içgüdüsel denetim mekanizmalarıyla kontrol ediliyordu. Yani hayvanlar, nüfusların Darwin'in varsaydığı kıyasıya rekabet yoluyla değil, kendi üremelerini sınırlayarak kontrol ediyorlardı. Bitkiler bile Darwin'in öne sürdüğü rekabet yoluyla seleksiyon örnekleri değil, nüfus kontrolü örnekleri veriyordu. Botanikçi Bradshaw'un yaptığı gözlemler, bitkilerin çoğalırken üzerinde büyüdükleri alanın yoğunluğuna göre davrandıklarını, alandaki bitki yoğunluğu arttığında üremeyi azalttıklarını ispatladı. Öte yandan karıncalar, balarıları gibi topluluklarda rastlanan fedakarlık örnekleri, Darwinist yaşam mücadelesi kavramının tam tersi bir model oluşturuyordu. Son yıllardaki bazı araştırmalar, fedakarlık davranışlarının bakterilerde bile var olduğunu ortaya çıkarmıştır. Hiçbir beyne ya da sinir sistemine sahip olmayan, dolayısıyla düşünme yetenekleri bulunmayan bu canlılar, bir virüs tarafından işgal edildiklerinde diğer bakterileri korumak için intihar etmektedirler. Bu örnekler doğal seleksiyonun temel varsayımı olan mutlak yaşam mücadelesi kavramını geçersiz kılmaktadır. Doğada rekabetin bulunduğu doğrudur. Ama bu rekabetin yanında çok belirgin fedakarlık ve dayanışma örnekleri de vardır. Gözlem ve deneyler. Doğal seleksiyonla evrimleşme teorisi, az önce belirttiğimiz teorik zayıflığının yanı sıra asıl olarak somut bilimsel bulgular karşısında açmaz içindedir. Bir teorinin bilimsel değeri, gözlem ve deneyler karşısındaki başarısı ya da başarısızlığı ile ölçülür. Doğal seleksiyonla evrimleşme teorisi ise, gözlem ve deneyler karşısında kesinlikle başarısızdır. Darwin'den bu yana, doğal seleksiyonun canlıları evrimleştirdiğine dair tek bir bulgu ortaya konamamıştır. Ünlü bir evrimci olan İngiltere Doğa Tarihi Müzesi baş paleontoloğu Colin Patterson, bu gerçeği şöyle kabul etmektedir. Hiç kimse doğal seleksiyon mekanizmalarıyla yeni bir tür üretememiştir, hiç kimse böyle bir şeyin yakınına bile yaklaşamamıştır. Bugün neo-darwinizmin en çok tartışılan konusu da budur. Fransa'nın en ünlü zoologlarından biri, 35 ciltlik Traité de Zoologie ansiklopedisinin editörü ve Fransız Bilimleri Akademisi'nin eski başkanı Pierre-Paul Grassi ise Evolution of Living Organisms adlı kitabının Evrim ve Doğal Seleksiyon bölümünü şöyle bitirir. Jay Huxley ve diğer biyologların evrimin doğal seleksiyon ve mekanizması aracılığıyla işlediği teorisi, demografik gerçeklerin, genotiplerin bölgesel dalgalanması ve coğrafi dağılımlarının bir gözleminden başka bir şey değildir. Çoğunlukla ele alınan türler on binlerce sene hiç değişmeden kalmaktadır. Koşullara bağlı olarak meydana gelen dalgalanmalar, genlerin önceden değişmesiyle beraber ele alındığında evrime delil olarak kullanılmaz ve bunun en güzel delili de milyonlarca yıldır hiçbir değişikliğe uğramayan yaşayan fosillerdir. Evrim teorisini savunan biyologların, doğal seleksiyonun gözlemlenmiş örneği olarak gösterdikleri nadir birkaç olaya baktığımızda ise bunların gerçekte evrim lehine birer delil oluşturmadıklarını kolaylıkla görebiliriz. Gerçekte genom projesi, evrim teorisi lehinde hiçbir bulgu ortaya koymamıştır. Aksine canlılar arasında DNA ve gen yapılarına dayanılarak bir evrimsel hayat ağacı oluşturulamayacağını ortaya koymuş ve Darwinizme büyük bir darbe indirmiştir. Canlıların DNA şifreleri önümüzdeki yıllarda tam olarak çözülecek ve 19. yüzyıldan beridir insanlara bir gerçek gibi empoze edilen hayat ağacının bir hurafe olduğu açıkça görülecektir. Ancak Darwinizm propagandası yaparak bu açık gerçeği anlamazdan gelenler ve her duydukları bilimsel bulguyu yaşasın Darwin iddialarıyla karşılayanlar sadece kendilerini küçük düşünmektedirler. Eğer biraz daha akılcı ve önyargısız düşünebilseler, evrim teorisi efsanesinin çökmekte olduğunu onlar da göreceklerdir. Sanayi devrimi kelebekleri. Douglas Futuyma'nın 1986 yılında yayınladığı Evrim Biyolojisi isimli kitabı, doğal seleksiyon teorisini en açık biçimde anlatan kaynaklardan biri olarak kabul edilir. Futuyma'nın bu konuda verdiği örneklerin en ünlüsü, endüstri devrimi sırasında İngiltere'de bulunan kelebek popülasyonunun renklerinin koyulaşmasıdır. İngiltere'de endüstri evriminin başladığı sıralarda Manchester yöresindeki ağaçların kabukları açık renklidir. Bu nedenle bu ağaçların üzerine konan koyu renkli güve kelebekleri bunlarla beslenen kuşlar tarafından kolaylıkla fark edilir ve dolayısıyla yaşama şansları çok azalır. Fakat 50 yıl sonra endüstri kirliliğinin sonucunda ağaçların kabukları koyulaşır ve buna bağlı olarak bu kez açık renkli güveler kuşlar tarafından sık olarak avlanmaya başlarlar. Sonuçta açık renkli kelebekler sayıca azalırken koyu renkliler fark edilmedikleri için çoğalırlar. Evrimciler ise bu sürecin teorilerinin büyük bir delili olduğu, açık renkli kelebeklerin zamanla koyu renkli kelebeklere dönüşüp evrimleştikleri gibi bir göz boyamaya başvururlar. Oysa bu örneğin evrim teorisi lehinde bir delil olarak kullanılmayacağı açıktır. Çünkü yaşanan doğal seleksiyon, daha önce doğada var olmayan bir türü ortaya çıkarmış değildir. Endüstri devrimi öncesinde de kelebek popülasyonunun içinde siyah bireyler zaten vardır. Sadece var olan kelebek türlerinin sayısı değişmiştir. Kelebekler tür değişimine yol açacak biçimde yeni bir organ ya da özellik edinmemişlerdir. Oysa bir kelebeğin başka bir canlı türüne, örneğin bir kuşa dönüşebilmesi için kelebeğin genlerinde sayısız değişiklik, ekleme ve çıkarmalar yapılması, bir başka deyişle kuşun fiziksel özelliklerine ait bilgileri içeren apayrı bir genetik program yüklenmesi gerekir. Kısaca doğal seleksiyon evrimcilerin verdikleri imajın aksine canlıya herhangi bir organ ekleyip organ çıkarma, bir türü başka bir türe dönüştürme gibi özelliklere sahip değildir. Darwin'den günümüze dek bu konuda öne sürülen en büyük delil de İngiltere'deki endüstri devrimi kelebekleri hikayesinin ötesine gidememiştir. Doğal seleksiyon kompleksliği açıklayabilir mi? Doğal seleksiyonun evrim teorisinde kazandığı hiçbir şey yoktur. Çünkü bu mekanizma hiçbir zaman bir türün genetik bilgisini zenginleştirip geliştirmez. Hiçbir zaman bir türü başka bir türe çevirmez, yani deniz yıldızını balığa, balıkları kurbağaya, kurbağaları timsaha, timsahları da kuşa dönüştüremez. Sıçramalı evrimin en büyük savunucusu olan Gold, doğal seleksiyonun bu açmazını şöyle dile getirmektedir. Darwinizmin özü tek bir cümlede ifade edilebilir. Doğal seleksiyon, evrimsel değişimin yaratıcı gücüdür. Kimse doğal seleksiyonun uygun olmayanı elemesindeki negatif rolünü inkar etmez. Ancak Darwinci teori, uygun olanı yaratmasını istemektedir. Doğal seleksiyon konusunda evrimcilerin kullandıkları yanıltıcı üsluplardan biri, bu mekanizmayı bilinçli bir tasarımcı gibi göstermeye çalışmalarıdır. Oysa doğal seleksiyonun bir bilinci yoktur. Canlılar için neyin iyi, neyin kötü olduğunu ayırt edebilecek bir akla sahip değildir. Bu nedenle doğal seleksiyon karmaşık yapıya sahip sistemleri ve organları asla açıklayamaz. Söz konusu sistem ve organlar iç içe geçmiş pek çok parçanın bir arada çalışmasıyla oluşur ve bu parçaların birisi bile olmasa ya da kusurlu olsa hiçbir işe yaramazlar. Bu tür sistemler indirgenemez komplekslik olarak tanımlanan özelliğe sahiptirler. Örneğin insan gözü daha basit indirgenemez. Çünkü tüm detaylarıyla birlikte var olmadığı sürece işlev göremez. Bu tür bir sistemi meydana getiren bilincin geleceği önceden hesaplayarak sadece en son aşamada elde edilebilecek olan faydayı amaçlaması gerekir. Doğal seleksiyon ise bilinç ve irade sahibi bir mekanizma olmadığı için böyle bir şey yapamaz. Bu gerçek, eğer birbirini takip eden çok sayıda küçük değişiklikle kompleks bir organın oluşmasının imkansız olduğu gösterilirse, teorim kesinlikle yıkılmış olacaktır diyen Darwin'in endişe ettiği gibi evrim teorisinin en temelinden yıkmaktadır. Doğal seleksiyon sadece bir canlı türü içindeki sakat, zayıf ya da çevre şartlarına uymayan bireyleri ayıklar. Yeni canlı türleri, yeni genetik bilgi ya da yeni organlar yaratamaz, yani evrimleştiremez. Darwin de bu gerçeği faydalı değişiklikler oluşmadığı sürece doğal seleksiyon hiçbir şey yapamaz diyerek kabul etmiştir. Bu nedenle neo-Darwinizm doğal seleksiyonun yanına faydalı değişiklik sebebi olarak mutasyonları koymak zorunda kalmıştır. Oysa mutasyonlar sadece ve sadece zararlı değişiklik sebebidirler. Mutasyonlar. Mutasyonlar canlı hücresinin çekirdeğinde bulunan ve genetik bilgiyi taşıyan DNA molekülünde radyasyon veya kimyasal etkiler sonucunda meydana gelen kopmalar ve yer değiştirmelerdir. Mutasyonlar DNA'yı oluşturan nükleotitleri tahrip eder ya da yerlerini değiştirirler. çoğu zaman da hücrenin tamir edemeyeceği boyutlarda bir takım hasar ve değişikliklere sebep olurlar. Dolayısıyla evrimcilerin arkasına sığındıkları mutasyon, hiç de sanıldığı gibi canlıları daha gelişmişe ve mükemmele götüren tılsımlı bir değnek değildir. Mutasyonların net etkisi zararlıdır. Mutasyonların sebep olacağı değişiklikler ancak Hiroşima, Nagasaki veya Çernobil'deki insanların uğradığı türden değişiklikler olabilir. Yani ölüler, sakatlar ve hilkat garibeleri. Bunun nedeni çok basittir. DNA çok kompleks bir düzene sahiptir. Bu molekül üzerinde oluşan herhangi rastgele bir etki ancak zarar verir. Amerikalı genetikçi B.G. Rangenethan bunu şöyle açıklar. Mutasyonlar küçük, rastgele ve zararlıdırlar. Çok ender olarak meydana gelirler ve en iyi ihtimalle etkisizdirler. Bu dört özellik mutasyonların evrimsel bir gelişme meydana getiremeyeceğini gösterir. Zaten yüksek derecede özelleşmiş bir organizmada meydana gelebilecek rastlantısal bir değişim ya etkisiz olacaktır ya da zararlı. Bir kol saatinde meydana gelecek rastgele bir değişim kol saatini geliştirmeyecektir. Ona büyük ihtimalle zarar verecek veya en iyi ihtimalle etkisiz olacaktır. Bir deprem bir şehri geliştirmez, ona yıkım getirir. Nitekim bugüne kadar hiçbir yararlı mutasyon örneği gözlemlenmedi. Tüm mutasyonların zararlı olduğu görüldü. İkinci Dünya Savaşı'nın ardından nükleer silahların sonucunda oluşan mutasyonları incelemek için kurulan Atomik Radyasyonun Genetik Etkileri Komitesi'nin hazırladığı rapor hakkında evrimci bilim adamı Warren Weaver şöyle diyordu. Çoğu kimse bilinen tüm mutasyon örneklerinin zararlı olduğu sonucu karşısında şaşıracaktır. Çünkü mutasyonlar evrim sürecinin gerekli bir parçasıdır. Nasıl olur da iyi bir etki yani bir canlının daha gelişmiş canlı formlarına evrimleşmesi, pratikte hepsi zararlı olan mutasyonların sonucu olabilir? O zamandan bu zamana yapılan bütün faydalı mutasyon oluşturma çabaları da başarısızlıkla sonuçlandı. Evrimciler çok hızlı ürediği ve mutasyona uğratılması kolay olduğu için meyve sinekleri üzerinde 10 yıllarca mutasyon denemeleri yaptılar. Bu canlılar olabilecek her türlü mutasyona milyonlarca kez uğratıldı. Ama tek bir faydalı mutasyon gözlemlenmedi. Evrimci genetikçi Gordon Taylor bu konuda şunları yazar. Bu çok çarpıcı ama bu kadar da gözden kaçırılan bir gerçektir. 60 yıldır dünyanın dört bir yanındaki genetikçiler evrimi kanıtlamak için meyve sinekleri yetiştiriyorlar. Ama hala bir türün, hatta tek bir enzimin bile ortaya çıkışını gözlemlemiş değiller. Bir başka araştırmacı olan Michael Pittman, meyve sinekleri üzerindeki deneylerin başarısızlığını şu şekilde ifade eder. Sayısız genetikçi meyve sineklerini nesiller boyunca sayısız mutasyonlara maruz bıraktılar. Peki sonuçta insan yapımı bir evrim mi ortaya çıktı? Maalesef hayır. Genetikçilerin yarattıkları canavarlardan sadece pek azı beslendikleri şişenin dışında yaşamlarını sürdürebildiler. Pratikte mutasyona uğratılmış olan tüm sinekler ya öldüler, ya sakat ya da kısır oldular. İnsan içinde durum aynıdır. İnsanlar üzerinde gözlemlenen tüm mutasyonlar zararlıdır. Tıp kitaplarını mutasyon örneği olarak anlatılan Mongolizm, Down sendromu, albinizm, cücelik, orak hücre anemisi gibi zihinsel ya da bedensel bozuklukların ya da kanser gibi hastalıklardan her biri mutasyonların tahrip edici etkilerini ortaya koymaktadır. Elbette ki insanları sakat ya da hasta yapan bir süreç evrim mekanizması olamaz. Mutasyonların neden evrimci iddiayı destekleyemeyeceklerini 3 ana maddede özetlemek mümkündür. Mutasyonlar her zaman zararlıdır. Mutasyon rastgele meydana geldiği için hemen hemen her zaman mutasyon geçiren canlıya zarar verir. Mantık gereği mükemmel ve karmaşık olan bir yapıya yapılacak herhangi bir bilinçsiz müdahale o yapıyı daha ileri götürmez, aksine tahrip eder. Nitekim hiçbir gözlenmiş faydalı mutasyon yoktur. Mutasyon sonucunda DNA'ya yeni bilgi eklenmez. Genetik bilgiyi oluşturan parçalar yerlerinden kopup sökülür, tahrip olur ya da DNA'nın farklı yerlerine taşınır. Ama mutasyonlar hiçbir şekilde canlıya yeni bir organ ya da yeni bir özellik kazandırmazlar. Ancak bacağın sırttan, kulağın karından çıkması gibi anormalliklere sebep olurlar. Mutasyonun bir sonraki nesile aktarılabilmesi için mutlaka üreme hücrelerinde meydana gelmesi gerekir. Vücudun herhangi bir hücresinde veya organında meydana gelen değişim bir sonraki nesle aktarılmaz. Örneğin bir insanın gözü, radyasyon veya benzeri etkilerle mutasyona uğrayıp orijinal formundan farklılaşabilir. Ama bu kendisinden sonraki nesillere geçmeyecektir. Tüm bunlar, doğal seleksiyon ve mutasyon mekanizmalarının hiçbir evrimleştirici etkiye sahip olmadığını göstermektedir. Buna karşılık evrimci biyologlar kimi zaman, doğal seleksiyon ve mutasyon mekanizmalarının evrimleştirici etkisini gözlemleyemiyoruz. Çünkü bu mekanizmalar ancak çok uzun zaman içinde etkili olur gibi bir açıklama öne sürerler. Oysa bu da hiçbir bilimsel temeli olmayan bir avuntudan başka bir şey değildir. Çünkü meyve sinekleri ya da bakteriler gibi yaşam türleri çok kısa olan ve dolayısıyla tek bir bilim adamının binlerce neslini gözlemleyebildiği canlılarda da hiçbir evrim gözlemlenmektedir. Kısaca canlıların evrim geçirmiş olmaları mümkün değildir. Çünkü doğada onları evrimleştirebilecek bir mekanizma yoktur. Nitekim fosil kayıtlarına baktığımızda da bir evrim süreciyle değil, aksine evrime tümüyle ters bir tabloyla karşılaşırız.